Ayrım 14.
Biz mimli insanlarız. Bir sürü hafiye gelir. Çeşitli kılıklarda bir sürü sivil polis falan. Sizi aldatırlarsa işleri büsbütün karıştırırız. Şimdi beni dinleyin. Ama çayınızı içerek, soğudu. Önce dostlarımızı tanımalısınız. Niyazi ağabey bunların birincisi. Niyazi ağabey. Kamil Bey'in bir huyu daha her çeşit acemilikten iğrenmesiydi. Bu huyunun yüzünden çok istediği halde Avrupa'da büyük ressamların atölyelerine gidememişti. Nedime Hanım'la beraber çalışmayı düşünürken en ürktüğü durum uzun zaman bir acemi gazeteci olmaktı. Bunun sıkıntısını ilk günlerde şiddetle duyacağını sanmıştı. Oysa akşam karanlığında eve dönerken acemiliğin değil parasızlığın utancını duyuyor, zengin olduğu sıralarda başından macera denilmeye değer bir şeyin neden geçmediğini şimdi anlıyordu. Demek ki her tuttuğunu koparması, her işin kolay, düşünmeye değmez oluşu para gücündenmiş. Eğer resimden para kazanmak zorunda kalsaymışım, büsbütün başka türlü davranacakmışım. Huyum da bu meselede böyle olmayacakmış. Ben de acemilik konusundan kurtulacakmışım. Üsküdar'da arabaya bininceye kadar acemilikle zenginliğin ilintisine dair hiçbir işe yaramaz, gereksiz şeyler düşündüğü halde yayları bozuk araba sarsıla sarsıla yokuşu çıkarken evdeki çalışma odasının eşyasını Babali'deki o bomboş odaya götürmek aklına geldi. Ünlü kristal camlı büyük yazı masası, maun kitap rafları, çeşitli hokka takımları, maroken ciltli ansiklopediler, sözlükler, ağaç kısmı abanoz iki koltuklu kanepe, yerdeki eski acem halısı, duvardaki resimler, çalışma odası. Ne ayıp şey. Bu sözü birkaç kere tekrarladı. Bu çalışma odasındaki eşya hangi eserin yazılmasına yardım etmişti? Avukata yazdığı mektuplardan başka. O pis odayı derli toplu görünce Nedime Hanım'ın kim bilir ne kadar sevinir. Perdeleri de götürmeli. Hele o delik deşik yamru yumru saç sobayı da mutlaka değiştirmeli. Arabanın sarsıntısıyla cigarasını yakmaya uğraşırken öylece bir an durdu. Yalnız eşya yetmiyordu, para lazımdı. Ayşe ile Nermin'in ekmek paralarından başka biraz daha para bulmalıydı. Gülünç derecede, sefil derecede az fakat şu sıra elde edilmez gibi gelen para. Söz gelimi 100 liracık ya da 75 lira. Diğer ufak tefek için belki 50 lira yetmez. Belki de 20 lira bile yeter. Bir şeyler satmaktan daima çekindiği halde başka çarenin olmadığını anladığından yarın parayı mutlaka bulmaya karar verdi. Ertesi gün erken uyandı. Hemen giyinip sokağa çıktı. Mahallenin manavı dükkanını yeni açmış, mangal yakıyordu. İstanbul'a biraz eşya göndermek istediğini fakat bunun yolunu bilmediğini fazladan işinin acele olduğunu söyleyerek akıl danıştı. Manav hiç duraklamadan başını salladı. Kolay beyim, eşyalar nerede? Evde. Sandıklanmış mı? Hayır. Zararı yok. Bir arabaya sığar mı? Sığar. Peki öyleyse biz evden alır, gideceği yere teslim ettiririz. Parasını orada ödesek olur mu? Parası kolay. Orada ödeseniz de olur. En iyisi ben burada veririm. Sonra sizinle hesaplaşırız. Teşekkür ederim Ali Efendi. Eve uğrayıp ayak üzere hangi eşyaların gönderileceğini Nermin'e söyledi. Vapura yetişti. Tramvaya binip Beyazıt'a çıktı. Kapalı çarşıdan geçerken Mahmut Paşa yokuşunun başında tanıdık antikacılardan birisine girdi. Cebinden çıkardığı küçük bir kutuyu uzattı. Satmak istediği şey fil dişinden yapılmış bir küçük Buda heykeliydi. Vaktiyle Hindistan'dan almış, İspanya sefaretinde tercümanlık ettiği sürece masasının üzerinde kağıt baskısı olarak kullanmıştı. El işiydi, en az 1000 yıllıktı. Salomon Efendi heykelciyi evirici çevirdi. Güzel parça. Meraklısı bulunursa 200-250 eder. Bize bırakınız. Müşterisine gönderelim. Bu sıralarda Amerikalılar iyi para veriyorlar. O kadar bekleyemem. Şimdi para lazım. Hemen. Yaşlı Yahudi gözlüklerinin üzerinden Kamil Bey'e biraz şaşkın, biraz dargın baktı. Bu sözleri çok duymuştu. Bu sözler karlı bir iş düştü anlamına gelir. Herif bunalmış, yere vurulmaya hazır. Ne istiyorsunuz? Bilmem ki, bir şey verin bakalım, uyuşuruz. Harpten önce mi aldınız? Evet. Önemi yok, böyle parçalar altın gibidir. Değeri değişmez, artar. Laf olsun diye sordum. Pardon, kaça aldınızdı? Bilmem, hatırlamıyorum. 30 altınaydı galiba. O kadar olmalı. Heykeli yeniden biraz daha dikkatle inceledi. Kamil Bey pazarlık etmeyen, gözünün tuttuğuna parayı duraklamadan veren müşterilerden de biraz düşündü. Bakınız ne yapalım. Ben size şimdilik 100 lira vereyim. Bu bende kalsın. Uygun bir alıcı çıkarsa iyi fiyatla satarız. Müşteri bulamazsak ileride eliniz genişlerse paramı verir, malı geri alırsınız. Hayır, size yük olmak istemem. Teşekkür ederim. Bana yük olmuyorsunuz ki cam mekanıma güzel bir parça bırakıyorsunuz. Borçlu olmak beni üzer Salaman Efendi. En iyisi satmak. 5 aşağı 5 yukarı önemi yok. 100 lira işinizi görüyor mu? Görür. Onun için söylemedim, borçlu olmak. Salaman Efendi heykeli tezgahın üstüne bıraktı. Cüzdanını çıkarıp 2 tane 50'lik ayırdı. Ömründe pek az iyilik yapmış insanların böyle sıralarda tutuldukları utanma duygusuyla gözlerini kırpıştırarak Kamil Bey'den kaçırıyordu. Hele şunu lütfen alınız. İyi bir fiyatla satacağımı umuyorum. Yani hesapça ben size borçlu kalmaktayım. Haydi üzülmeyin. Kamil Bey parayı dış cebine sokarak acele dışarı çıktı. Ağır bir yükten kurtulmuş gibiydi. Derin derin soluklandı. Satmak gerçekten çok zormuş. Bizim millet uzun süre bu yüzden mi alışverişi hor gördü acaba? Yokuşu hızla indi, işin güzelliği Nedime Hanım gelmeden önce her şeyi yerli yerine koymaktaydı. Bereket versin ki kadın bu sabah bağış için birkaç yere uğrayacaktı. Bir küçük dökme soba, yetecek kadar boru, maşa, çinko kaplama bir soba tahtası, siyaha boyanmış şık bir odun sandığı satın aldı. Pencerelerin kırık camlarını değiştirmek üzere bir camcıyla sobacıyı arkasına takmıştı. Ateş yakmaya aylar vardı ama saç sobanın görünüşü rezaletti. Camcı camları takarken han oda başısıyla bir hamal odadaki hurdaları koridora çıkardılar. Döşeme süpürüldü, nemli bir bezle silindi. Bu işler biterken eşya arabası da kapıya dayanmıştı. Az kalsın büyük yazı masası merdivenden ve oda kapısından sığmayacaktı. Bereket usta hamallar umutsuzluğa düşen Kamil Bey'in yüzünü güldürdüler. Lacivert göbekli halı yere serilir serilmez odada dünkü sefaletten eser kalmamıştı. Soba kuruldu. Duvara Fransız inkılabına ait 3 tane tablo kopyası asıldı. Kamil Bey kahvecinin çırağını yollayıp bir de takvim aldırdı. Eski dolabın camsızlığını hesap etmediğine üzülerek gazeteleri, dergileri, kitapları buna yerleştirdi. Masanın gözünde Fıkara Kabaradayı gazetesi yazı kuruluna en az bir yıl yetişecek kağıt, kalem ucu, kurutma kağıdı vardı. Kamil Bey masanın üstünü düzenleyip arkasına bir koltuk yerleştirdi. Kanepeyi duvarın dibine koyup ikinci koltuğu karşısına sürdü. Bir cigara iskemlesi, ampule bir abajur lazımdı. Yani döşemeler önce noksanlığı fark edilmeyen şeyleri şimdi birer birer meydana çıkarmıştı. Kamil Bey kapıya doğru çekilip eserine keyifle baktı. Şuraya bir askı ister, bir de küçük ayna. Nasıl oldu Süleyman Ağa? Han odabaşısı Süleyman Ağa yüzü biraz asık büsbütün başka bir açıdan karşıladı soruyu. Gayri bundan böyle kapıyı açık bırakmamalı. Eskiden olsa önemsiz. Şimdiye geldi mi aşırırlar, hiç bakmazlar. Köpeoğlu köpek çoktur bu yokuşta. Nasıl oldu, iyi mi?
İyi.
Lakin masraf etmişsiniz beyim, çok masraf edilmiş. Soba ne gerek? Sobasız olmaz ki. İlerisi nasıl olsa kış. Orası öyle ya. Süleyman Ağa 40 yıldır Bağbali'de yaşıyordu. Bu 40 yıl içinde devirler değişmiş, inkılaplar olmuş, lakin gazeteciliğin tahtı olduğu yerde kalmıştı. Böyle hevesle başlar, para dökerler, günün birinde bakarsın usanıp gitmişler. İkdamda, sabahta bile böyle dayama döşeme yoktur ama para su gibi akar. Bunları söylemeye lüzum görmedi. Gazetecinin acemisi huysuz çocuğa benzer. Bir vakit laf dinlemez. Süleyman Ağa, buyur beyim. Birkaç çeki kuru odunla alacağız. Kestirir, aşağıda bir yere istif ettirirsin. Sonra birisini bulmalı. Kışın her sabah biz gelmeden sobayı yakar, ortalığı süpürür, güvenilir birisi. Kolay, bağ üstüne. Demek beğendin, iyi. Nedime Hanım bakalım ne diyecek, bakalım o da beğenecek mi? Nedime Hanım böyle şeylere pek aldırmaz. Ben bunca yaş yaşadım, Anadoluluyum. Bizim oralarda Osmanlı karı çoktur. Yani yiğit karı. Lakin böylesine hiç rastlamadım. Aslan canım, aslanın kendisi. Bizim gibi 1000 tane erkek kurban olsun. Akraba mısınız? Evet. İhsan Bey'i hapsettiler. İhsan Bey de mert adam. Ama Nedime Hanım daha erkek. Süleyman Ağa dışarı çıkarken çayla simit söyledi. Sabahtan beri bir şey yememişti. Yağmurluğunu koyacak uygun bir yer ararken dışarıdan Nedime Hanım'ın sesi duyuldu. Ne var, ne oluyor? Nedime Hanım merdivenin son basamağına çıkmadan öylece durmuştu. Yüzü korkulu, sesi ürkekti. Ya da Kamil Bey'e birdenbire öyle geldi. Kadın bir ona bir de duvar dibine çekilmiş eski eşyalara bakıyordu. Hiç efendim, buyursanıza. Nasıl hiç? Bunlar bizim eşyalarımız değil mi? Neden dışarıya çıkardınız? Siz buyurun canım, odayı süpürdük de. Nedime Hanım biraz utangaç gülümseyerek yaklaştı. Gebeliği artık belli oluyor ya da Kamil Bey bildiği için ona belli gibi geliyordu. Eşikte duraladı. Bunlar da ne? Burası bizim odamız mı? Pek hoş olmuş. Ne güzel. Süleyman Ağa da yaklaşmıştı. Elleri göbeğinde doğruldu. İkdam idarenesinden iyi oldu. Kıyak oldu ki ne kadar. Demin öyle söylemiyordun Süleyman Ağa. Telefonsuz 10 para etmez diyordun. Kim demiş? Ben mi? Tövbe. Nedime Hanım gülümsedi. Artık o kadarı da fazla. O kadarı değil. Bunlar bile fazla. Zahmet ettiniz. Bu masrafa ne lüzum vardı? Masraf etmedim. Eşyalar evden geldi. Lüzumsuz eşyeler. Süleyman Ağa'ya dönüp göz kırptı. Telefon da alacağız. Süleyman Ağa. Bir gazeteye telefon mutlaka lazım. Doğrusu ben telefonu olmayan bir gazeteye 5 para vermem. Nedime Hanım masaya gitti. Altlığı okşadı. Yüzü ciddileşmişti. Teşekkür ederim. İnsan ne de olsa iyi şeye seviniyor. Her sabah evden çıkarken adeta üzülüyorum. Belli etmemeye çalışıyordum ama şimdi ne güzel. Kabil olsa da pelerinimi de atsam. Masaya oturdu. Yazı tıkımı fevkalade. Çarşaf diyordum. 16 yıldır giyerim. Bir türlü alışamadım. 100 yılda giysem alışamayacağım. Kolumu sanki birisi tutuyor. Şunu çıkarıversem bir günde 1 aylık iş görürüm sanıyorum. Hele şu savaşlar bitsin. İlk işim kadın çarşaflarıyla boğuşmak olacak. Sakın ha. Neden efendim? Yoksa doğunun egzotik güzelliği mi kaybolur? Egzotik güzelliği. Pierre Loti gibi bizi artık sevmez mi? Yavaş yavaş demek istedim. Ben Hindistan'ı da Çin'i de gördüm. Egzotizmin zerre kadar aramadım. Çünkü o memlekette insanları soymayı düşünmüyordunuz. Onların kabil olduğu kadar ilkel kalmalarında, elleri kolları, hele kafaları bağlı yaşamalarında çıkarınız yok. Egzotizmi zerre kadar aramadım ama bizi çarşaf edecek şey değil. Siz Avrupa'da fes mi giyerdiniz? Fakat her yerin sosyal zorunlulukları var. Geriliği atmak için sosyal zorunluluğa hiç bakmamalı. Aklım erdi ereli ben çarşaftan nefret ediyorum. Ne zaman peçemi indirsem bir çalınmış mal haline geldiğimi düşünerek sıkılırım. Çarşaf yobaz uydurması. Tersine kapalılık, hele peçe kullanmak kadını daha hayasız ediyor. Peçede bir çeşit kesin güven var. Oysa insan bugün hayat karşısında kesin güven duymamalı. Aman hanımefendi, bu nasıl söz? Herkes güven ister. Siz şikayetçisiniz. Evet, güvenin fazlası iyi değil. Şımarıklık verir, hantallık, hatta tembellik verir. Hele biz kadınlar tetik üstünde bulunmalıyız. Yoksa çocuklarımız nasıl yetişir? Şimdi burada kostüm tayörlü olmak isterdim. Şapkamı da şuraya asmalıydım. Şapkamı? Siz neler söylüyorsunuz? Yobazlar topuklardan 4 parmak kısa etek giyen kadınların çarşaflarına kezzap döküyorlar. İyi ediyorlar. Başka türlü bizi baş kaldırmaya zorlayamazlar. Gerçekten şapka ile sokağa çıkmaktan korkmaz mısınız? Hiç. Ama demin merdiven başında bana korktuğunuz gibi geldi. Ortada hiçbir şey yokken. Kamil Bey gözlerini kırparak dikkatle bakıyordu. Nedime Hanım hiç duraklamadı. Evet, korktum dedi. Neden korktunuz? Yabancı polislerden. Burasını aramaya geldiler zannettim de. Ben size nasıl anlatayım? Utanarak gülümsedi. O kadar korkak değilim. Herkes gibi olaylardan meydana gelmeden önce korkuyorum. İçine girince uğraşmak zorunda oluşumdan mıdır? Nedendir? Korkuyu unutuyorum. Evet, herkes gibi. Değil mi efendim? Oysa bu da anlamsız. Polis insana ne yapar? Hele İngiliz polisleri. İğrenç derecede kibar davranıyor kadınlara. Hiç olmazsa şimdilik. 2 defa karşılaştık. Birincisi burada. İhsan'ı tevkife gelmişlerdi. Ben de buradaydım rastgele. İhsan benim burada oluşumdan o kadar telaşlandı ki bir şey düşünerek biraz sustu. Sevgiyle, acımayla gülümsedi. Polisleri söylüyordum. Buraları karıştırırlarken dikkatle izledim. Pek kaba bir benzetme ama av köpeklerine benziyorlardı. Av köpeklerinin ava yaklaştıkları zaman bir hain hareketsizlikleri vardır ya, pek anlatamayacağım. Bunu ancak 50 yaşıma geldiğim zaman anlatabileceğimi sanıyorum. O zaman düşman da kovulmuş olur tabii. O polisler ruhlarıyla soluyorlardı. Başlarındaki subay hiçbir şeye elini sürmedi. Elinde beyaz güdere eldiven, bambu kamışından ince bir kırbaç vardı. Ucu gümüşlü bir kırbaç. Bunu neden yanına aldığını hala kestiremem. Korunma silahı olmadığına göre ihsanımı kırbaçlayacaktı dersiniz. Şu pencereye dayanmıştı. Hiç kımıldamadan durduğu yerde kocaman köpek soluçları ve hantal köpek adımlarıyla bir şeyler araştırdığını adeta sezdim. Çok güzel bir erkekti. Barlarda geçkin kadınlara jigololuk etseydi belki bu kadar aşağılık olmazdı. Sonra bir otomobile binerek beraber eve gittik. Yolda hiç konuşmadı. Bu işi yadırgıyor, belki hoşlanmıyordur bile diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Yanıldığınızı nereden anladınız? Gözlerinden. İhsan'ı götürürlerken yanıma yaklaştı. Önümde hafifçe eğildi. Metin olmamı, meselede bir yanlışlık bulunabileceğini falan söylemek istedi. Sözleri yalan mı diye gözlerinin içine baktım. Evet, yalan söylüyordu. Pek kolaylıkta. Hatta belli belirsiz alay ederek. Yani ne etiyle ne de ruhuyla zerre kadar yorulmamıştı. Oysa insan kötü bir iş yapmak zorunda kalırsa hiç değilse ruhuyla yorulur. İyi ama eşyalarınızı çalan bir hırsızı aramak için gelseydi belki de üzerinizde başka etki yapardı. Onu sempatik bulurdunuz. Önce belki, lakin şimdi pek kıymetli bir gerdanlığım olsa da çalsalar polise haber veremem sanıyorum. Artık hangi sebepten olursa olsun evime ayak basmalarına razı değilim. Bunlar ayrı bir millet. Hangi üniformayı taşırlarsa taşısınlar, eskiden polis romanlarını severdim. Şimdi artık onları da okuyamıyorum. Arsène Lupin daha hoşuma gidiyor. Polisleri oynatıyor diye. Hem polislerden korkuyorsunuz hem de şapka giymekten söz ediyorsunuz. Bir kere buna bizim milletimiz gerçekten önem verecek değil gibi bir duygum var. Sonra benim fikrimi kadınlarımız kolayca kabul ederler. Bir fikir kadınlar tarafından kolayca kabul edilirse o fikir er geç %100 yener. Sonra ilk zaman karşı çıkacakların çoğunluğu namuslu insanlardır. Yabancı polislere benzemezler. Ben namuslu insanlarla boğuşmaktan korkmam. Anlıyorum. Demin Süleyman Ağa sizin için ne dedi bilir misiniz? Ne dedi? Bizim gibi 100 erkeğe bedel dedi. Nedime Hanım utanarak gözlerini kaçırdı ama Kamil Bey aldırmadı. Doğru söylüyor. Ben de aynı inançtayım. Yok canım, abartıyorsunuz. Ben anne olmaya hazırlanıyorum, hepsi bu kadar. Sonra kapıya bakarak güçsüz bir çocuk gibi yakındı. Provalar nerede kaldı kuzum? Geçerken uğradım. Mıgırdıç Efendi şimdi yollarım dediydi. Hani ya? O gün gazetelerini çantasından çıkardı, okumaya başladı. Kamil Bey ilk haftalarda büyük bir gayretle işe sarılmış, kendisine göre bir program yapmıştı. Önce gazeteciliğin en lüzumlu yönlerini öğrenecekti. Bu da punto denilen yazı ölçülerini tanımaktı. O zamana kadar okullarda bile bütün bildiklerini kendisini hiç zorlamadan amatörce öğrenmişti. Fakat şimdi vakti yoktu. Şimdi Nedime Hanım'ın yükünü hafifletmek için acele etmek gerekiyordu. Puntoları öğrenmek kolay değildi. Hele harflerin büyüklükleri, biçimleri değişir değişmez, ölçüleri birbirine karıştırdığı için kendisine kızıyor, baş mürettibi bıyık altından güldürüyordu. Nihayet 8 puntodan 36 puntoya kadar bütün ölçüleri öğrenmiş, harfler kendisini eskisi kadar aldatamaz olmuştu ki tam öğüneceği sırada boş yere çabaladığını şaşırarak anladı. Bütün öteki basım evlerinde olduğu gibi karadayıyı bastırdıkları yerde de harflerin boyunu gösteren basılı kartonlar vardı. Bunları kendisi gibi acemi gazeteciler için dizip hazırlamışlardı. Çok zaman mürettip çırakları bunlardan birisini alıp üstünde peynir ekmek yiyor, sonra da buruşturup atıyorlardı. Kamil Bey tam öğünmeye hazırlandığı zaman farkına vardığı bu hal karşısında kendisini pek gülünç buldu. Eskiden kitapların yazdıklarından, resimlerdeki sanattan başka bir şeye dikkat etmezdi. Şimdi kağıtların kaçıncı hamur olduğunu ister istemez görüyor, baskılarını teknik bakımdan inceliyor, dizgi yanlışlarını sanki bir yarar varmış gibi düzeltmek ihtiyacını duyuyordu. Kelimelerin başına, ortasına, sonuna geldiklerine göre harflerin mürettiplerce ayrı isimleri vardı. Usta mürettipler yabancıların yanında gizli bir şey konuşmak istedikleri zaman Morse kullanan eski telgrafçılar gibi harf isimlerini söylüyorlar, insanı Japonca dinliyormuş gibi şaşırtıyorlardı. Kamil Bey, dünyada zanaat özelliklerinin çokluğuna şaşıyor, bunların varlığından bile şüphelenmeden yaşayıp ölenleri, hem de kendilerini bilgi sayarak göçüp gidenleri düşünerek ürküyordu. Yalnız zanaat özellikleri değil, bunlar üzerinde çalışan insanlar da bilmeyenler için birer uçsuz bucaksız alemdi. Söz gelimi, basım evinin sahibi Mıgırdıç Efendi, Kamil Bey'e göre uzun uzadıya incelenmesi gereken çapraşık bir konuydu. Vapurda karşımıza, tramvayda yanımıza oturan nice Mıgırdıç Efendiler görürüz de hiçbir şeyden şüphelenmeyerek haklarında kendimizce bir açıklamaya varıp rahatlarız diye düşünüyordu. Mıgırdıç Efendi acayip bir adamdı. Bir gün Nedime Hanım ondan söz ederken gözlerinden akan damlalar canlı, yalnız bu damlalar demişti. Gerçekten de böyleydi. Kalın camlı gözlüklerinin arkasındaki donuk kara gözleri sanki asla kırpılmıyor, anlamlarını hiç değiştirmiyordu. Gözleri gibi kara elbisesi, kocaman ayakları da sanki çoktan ölmüştü. Mıgırdıç Efendi'ye bağırırken, gülerken, dolaşırken rastlamak da mümkün değildi. Ne zaman uğrasa bu yaşı belirsiz Ermeni'yi camekanla çevrilmiş masasının arkasında öyle cansız oturur buluyordu. Bir şey yazdığı, hesap yaptığı da yoktu. Eğer kaybola kaybola 12 tane kalmış sarı tesbihini sol eliyle şıkır şıkır çevirmese, kalp sektesinden çoktan ölmüş de apansız ölümüne gene kendisi ağlamaya başlamış sanılırdı. Para bile onun için sanki hiç önemli değildi. Nitekim makinelerinin bastığı yazıları da zerre kadar umursamıyordu. İsteyen Mustafa Kemal hakkında idam fermanı bastırsın, dileyen padişahı tahtından alaşağı edecek ihtilal kararnamesi. Kamil Bey'i ilk gördüğü gün kendisine mahsus bir ölçüyle ölçerek kendisine mahsus bir insan kalıbına koymuş, öylece bırakmıştı.